Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ahval Podcast serisinde dersimiz tarihteyiz. Yeni bir gelişme Ankara kaynaklı, Beştepe Saray kaynaklı. Bunun üzerine konuşacağız. Tarihçi Ohannes Kılıçdağ ile birlikte Amerika'da akademik çalışmalarını sürdürmekte. Ohannes, merhabalar.
Merhaba.
Şimdi son gelişme ilginç aslında. Nereden nereye dedirtecek bir şey aslında. Yani 10 sene önce Türkiye işte Ermenistan'la barış ve uzlaşma, bir şekilde sınırları açma içeren, bir anlamda da tarihli yüzleşmeyi içeren protokolleri imzalamak üzereydi. Son dakikada tabir caizse top direkten döndü. Bakü'de yaptığı bir konuşma ardından o zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan işin içine o zamana kadar protokollerin içinde olmayan Karabağ'ı ekleyerek bir anlamda bu süreci sonlandırmış oldu bizzat müdahale ederek. Şimdi bambaşka bir yerdeyiz. Erdoğan o zaman başbakandı, şimdi cumhurbaşkanı oldu. Ve aradan zaman geçti, araya pek çok başka olay girdi. Türkiye bambaşka bir kulvara girdi diyebiliriz. Ve en son haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısının gündemini Ermeni soykırımına ilişkin gelişmelere yanıt vermek, haberi okuyorum, ve strateji geliştirmek için özerk ve sivil bir yeni yapı önerisi oluşturuldu haberi geldi. Hürriyet'ten çıktı bu haber ve aktardığına göre haberin şöyle, yeni bir strateji geliştirme önerisi 3 ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yeni bir işte Ermeni soykırımı tasarısı gündeme gelmişti ve bunun ardından tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye'ye Anadolu kökenli Ermeniler ve Ermeni grupları harekete geçtiler. Hukuksal anlamda işte kongreden çıkacak olan nihai karara bağlı olarak bir takım taleplerde bulunacaklar. Anlaşıldığı kadarıyla bu hareketlendirici, tetikleyici unsur bu olmuş. Ve şöyle diyor sonuç olarak, toplantıda Milli Güvenlik Kurulu'nun da takip ettiği bu konunun 2015'te yapılan yasa değişikliğiyle kurumdan alındığı ve Başbakanlık Yakın Tarihi Araştırmalar Merkezi'ne sevk edildiği ve bu kurumun da başbakanlığın lağvedilmesi ardından işlevsiz kaldığı ifade edilmiş ve konu sadece siyasi değil denmiş, işte kültür, tarih, propaganda boyutları da var ve dolayısıyla böyle bir kuruma ihtiyaç olsun denmiş. Anlaşıldığı kadarıyla da Erdoğan'ın direktifi direkt hükümetle ve devletle ilişkisi olmayan tırnak içerisinde özerk, bağımsız bir sivil yapı olması kararlaştırıldı. Görüşlerini rica edelim. Nedir bu adımın anlamı, sebebi, durup dururken ortaya çıkması? Nasıl yorumluyorsun sen?
Şöyle, toplantı 5 saat sürmüş kendi açıklamalarına göre. Dolayısıyla hani bu 5 saat boyunca ne konuşuldu onu daha bilsek belki daha sağlıklı belki yorum yapabiliriz veya daha derinlemesine yorum yapabiliriz ama.
Yalnız şunu hani, da ekleyeyim, bu toplantı tekil bir toplantı değil. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce de yine bu konu gündeme gelmişti ve bazı kişilerin de isminin zikredildiği yani karşı cephe figürleri olarak onlara karşı mücadele yöntemlerinin belirlenmesi gerektiği konulu bir toplantı daha yapılmış idi.
Ama Yüksek bu İstişare Kurulu toplantısı mı?
Evet, evet.
Açıkçası onu ben atlamışım.
Anadolu Ajansı yok. Böyle bir haber geçmişti. Yani takip eden birisi olarak bunu hatırlıyorum ve biliyorum. Neyse, evet.
Şunu söyleyeyim. Şimdi bu haberde veya bu toplantının sunuluş biçiminde çok sık kullanılan bir sıfat var, yeni. Ama bana kalırsa buna yeni demek doğru değil. Bu olsa olsa ancak bir restorasyondur. Yani şu anlamda senin de anlattığın hani 5-6 senelikti belki diyebileceğimiz veya hadi en fazla 8-10 senelik diyebileceğimiz hem kapsamı hem süresi yetersiz bir parantez yaşadık. Yani başka adımların atılmaya çalışıldığı, başka yolların, işte buna uzlaşma mı dersin, diyalog mu dersin artık tartışılır. Başka bir yolun tutulmaya çalışıldığı kısa ve yetersiz bir parantez yaşadık. O parantez kapandı. Tabii Türkiye'deki genel milliyetçileşme, sağcılaşma, popülerleşme yani akımına paralel olarak Ermeni meselesinde de o parantez kapandı gibi gözüküyor ve şimdi yaşadığımız şey o parantez öncesinin bilindik üslubuna, bilindik yöntemlerine, bilindik fikirlerine bir geri dönüş olarak görüyorum ben. Hani dolayısıyla onun içinde buna ben bir restorasyon hani diyorum. Belki restorasyon biraz iddialı, çok ağır bir tabir. Hani o kadar da derinlikli bir durum yok belki karşımızda. Daha süfli bir durum. Ama bir hani o parantez evvelsine dönüş manasında ben bir restorasyon diyorum. Yeni bir şey yok dolayısıyla. Yani buna hem usul açısından, yöntem açısından hem esas açısından değinebiliriz. Yani şöyle ki senin de söylediğin gibi devletin en üst kademelerinde diyelim tırnak içinde bir yapı X bir amaç için bir yapı oluşturulması kararlaştırılıyor ama bunun sivil ve özel bir yapı olacağı söyleniyor. Ama işte devletin en tepesinde zaten oluşturulmasına, hayata geçirilmesine karar verilmiş bir şey zaten sivil olma şansını baştan yitirmiş demektir. Yani bu da gene hani Aziz Nesin'i de anmadan geçemeyeceğim gene burada. Tipik gene Türkiye'deki devlet erkanının sorunlara yaklaşma biçiminin başka bir örneği. Yani dolayısıyla hani usul açısından, yöntem açısından yaklaştığınızda gene yeni bir şey yok. Yani burası. Esas açısına gelince hala bir mücadele pratiği içinden konuşuluyor veya mücadele paradigması içinden konuşuluyor. Yani bu mesele, Ermeni meselesi diye kodlanan mesele hala böyle bir mücadele edilmesi, bir muarızların olduğu ve bu muarızların yok edilmesi gerektiği, etkisizleştirilmesi gerektiği mantığı ve paradigması içinden yaklaşılıyor. En azından hani dediğim gibi dışarıya yansıyan mantık böyle. Dolayısıyla esas açısından da yeni bir şey yok. Dolayısıyla ben olan şeyi bir yeni bir şey değil ancak eskiye dönüş olarak nitelendiriyorum. Bilmiyorum içeriğine daha fazla girelim mi? Yani
hayır, içeriğine girmek anlamında bir şey değil ama burada özerk bir kurum yapılandırması söz konusu ise eski den beri bildiğimiz bir takım davranış kalıpları var Ankara'nın. Dolayısıyla burada farklı bir yöntem mi uygulanacak acaba? Yani elimizde fazla bir bilgi yok tabii. Kapalı bir toplantı.
Evet, evet.
Daha fazla detaya yer verilmediği için fazla bir şey yok ama yeni bir şey beklemek mi gerekiyor acaba bu?
Vallahi açıkçası ben işte o yeni sıfatından ne kastettiklerini, yeni yöntemden, yeni stratejiden ne kastettiklerini açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü hani 105 senelik inkar tarihine baktığımızda yani tutulmadık yol, yapılmadık iş kaldı mı bilemiyorum. Yani işte bu haftaki Agos yazısında da yazdım. Kitapsa kitap, konferansa konferans, filmse film, belgeselse belgesel. Ne bileyim Amerika'daki senatörlerle iş yapmaksa, senatörlerle iş yapmak. Amerika veya başka yerlerdeki gazetelere ilan vermekse ilan vermek. Yani sayabileceğimiz işte İhaleler yoluyla, askeri veya diğer ihaleler yoluyla politika tırnak içinde yani kibarca söyleyelim, politika üretmekse yani bunların hepsi 105 senedir uygulandı. Daha başka ne yapılabilir açıkçası bilemiyorum ama tabii meşhurda bir laf vardır Osmanlı'da oyun bitmez diye. Onu da belki görürüz ilerleyen zamanda ama mesela tek elden argüman üretecek bir kurumun eksikliğinden bahsedilmiş açıklamada. Peki Türk Tarih Kurumu onlarca sene ve buna özel de bir birim mi vardı yanlış hatırlamıyorsam? Yani Ermeni sorunu tırnak içinde Ermeni sorunu meselesiyle ilgili özel bir birimi de vardı. Bu kurum seneler boyunca ne yaptı? Yani bu konuda ürettiği şeyler hani kendi kendini mi inkar ediyor? Argüman değil miydi? Ya veya hani ben onları eleştiririm ve bence de çok değerli argümanlar değildi vesaire ama ne iş yaptı bu Türk Tarih Kurumu o zaman bunca senedir? Yani öyle bir hava var ki sanki devlet veya devlet erkanı, devlet çevreleri bununla bu ana kadar yani 2020'ye kadar tırnak içinde mücadele etmemiş de şimdi bir mücadele etme kararı almış gibi bir hava ortaya çıkıyor. Halbuki biz bu 105 sene boyunca yani inkarcılığın farklı tonlarını, farklı argümanlarını zaten hep duya geldik. Yani hani daha spesifik konuşmak gerekirse bırakın Ermeni soykırımını, Anadolu'daki Ermeni varlığını ve tarihini inkar etmekten tutun da asıl soykırımı Ermeniler yaptı argümanına kadar, tırnak içinde argümanına kadar biz zaten birçok iddiayı zaten bu yıllar boyunca duyduk. Artık bilmedim, hani en son hatta Erdoğan'ın ağzından Osmanlı'da Osmanlı Ermenilerinin göçmen olduğunu bile duyduk. Yani şey olarak, iddia olarak diyelim. Yani bu iş böyle, daha artık bilmiyorum, şapkadan daha başka çıkaracak tavşan kaldı mı bu şeyde? Ha, bunlar ne sonuç aldı bu zamana kadar diye soracak olursak. Yani bir sonuç alınsaydı, en kısa şeyliyle, haliyle şöyle söyleyelim. Bir sonuç alınsaydı küresel manada veya uluslararası arenalarda, bir sonuç alınsaydı hala bugün Yüksek İstişare Kurulu bu konuyu konuşuyor olmazdı herhalde ve yeni ne yapılabilir diye kendi kendine 5 saat oturup düşünmezdi herhalde bir sonuç alınsaydı bu işlerde.
İlginç olan bir nokta, benim iyi bildiğimi zannediyorum, bildiğim kadarıyla, yani Ermeni diasporasını genel bir manzara içinde değerlendirdiğimizde, kuş bakışı baktığımızda esasen 1915 Ermeni Soykırımı Araştırmaları Merkezi gibi bir merkez de yok diğer tarafta.
Yani
bunun
şöyle.
Eksikliğini, bunun eksikliğini mesela konuştuğumuz zaman bazı Ermeni kaynaklar dile getirenler var. Ya biz bu konuda herhangi bir adım atamadık, atamıyoruz şeklinde müşteki olanlar var. Yani şu anlamda soruyorum, böyle bir adım var Ankara'da şimdi ama diğer tarafta, Ankara'nın hedef aldığı tarafta diyelim, o cenahtan bakıldığında orada öyle bir girişim benim bildiğim kadarıyla yok. Ermeni Araştırma Merkezi bu konunun üzerine giden tekilleşmiş, merkezileşmiş bir yapı da yok.
Ya şöyle, Amerika'da birçok Armenian Studies programı var. Yani Ermeni çalışmaları programı var, enstitüsü var. Ama Amerika zaten bildiğiniz üzere büyük bir yer. Bu çalışmaları tek elden yürütmeye motivasyonu ve isteği doğrusu ben gözlemlemedim. Yani
ben sadece Amerika'yı da kastetmedim aslında Ohannes. Yani Fransa
tabii,
var,
Fransa'da
Kanada
var,
tabii, Avustralya tabii. var, pek çok Güney Amerika'da işte Buenos Aires, Arjantin var. Yani Ermeni diasporasının yoğunlaşmış olduğu ülkeler var. Yani genel olarak bakıldığında derken onu kastettim.
Ya şöyle, dediğim gibi şimdi bir sivil toplum örgütleri diyebileceğimiz örgütler var. Ermeni, Amerikan Ermeni Ulusal Kongresi vesaire gibi. Bir de üniversitelerin yapısı içinde, üniversiteler içinde akademik olarak çalışan Ermeni çalışmaları programları var. Ve bunlar sadece ve sadece Ermeni soykırımıyla ilgilenmiyorlar. Yani genel olarak Ermeni dili, tarihi, kültürü üzerine çalışan bölümler ve programlar bunlar. Ve bunlar tabii Ermeni soykırımı hakkında da zaten onlarca senedir birçok çalışma yaptılar, birçok çalışma ortaya koydular. Ve zaten şunu söyleyeyim, hani Türkiye'de ki yayılmaya çalışan imajın aksine veya halka iletilmeye çalışan imajın aksine, Amerikan akademisinde Ermeni soykırımı konusunda bir şüphe yok. Yani Ermeni soykırımı diye bir şey var mıdır, yok mudur? Ermenilerin başına gelen soykırım mıdır, değil midir gibi bir tartışma yok Amerikan akademisinde. Yani ben işte daha belki burada bulunduğum süreleri hadi bir kenara koyalım. Şimdi bu neredeyse 3 senedir diyelim buradayım. Bazılarına konuşmacı olarak, çoğuna dinleyici olarak birçok etkinliğe, konuşmaya, seminere, derse, toplantıya katıldım. Bunların kimisi Ermeni soykırımıyla doğrudan ilgiliydi, kimisi dolaylı olarak ilgiliydi. Ve zaten Ermeni soykırımı kavramı, terimi zaten burada konuşmanın içinde, konuşmanın akışı içinde gayet doğal kullanılan bir şey. Hani öyle sorgulanan, Türkiye'deki imajın aksine sorgulanan bir şey değil.
Benimsemiş
gayet, hani hani tabiri caizse müktesebatın zaten bir parçası haline gelmiş bir konu. Hani tartışılan nedir? Ya başka sorulardır. Yani bu iş nasıl oldu? Neden oldu? İşte bu işin farklı sosyolojik, antropolojik, felsefi, iktisadi yanlarıdır tartışılan. Yani ona dair daha başka sorulardır tartışılan. Yoksa Amerikan Akademisi'nde hani 3-5 tane diyelim Türkiye'nin kibar tabirle desteklediği isim dışındaki, onların da prestiji tartışılır. Onun dışında Amerikan Akademisi'nde böyle bir tartışma yok zaten. Hani
peki
siz dönüp neyi anlatamazsınız da. Yani hani pardon, belki bir soru soracaktım ama şunu söyleyeyim, sen devam. Şunu da anlatamazsınız da. Yani sonuçta birçok ayrıntıyı tartışırız Ermenilere yapılan konusunda, birçok soru sorabiliriz. Ama son kertede 1 milyondan fazla kişinin, bir halkın olduğu gibi geniş bir coğrafyadan sürülmesin, hadi bak öldürmeleri bile söyleyeyim, sürülmesidir, temizlenmesidir söz konusu olan. Siz istediğiniz kadar yeni strateji geliştirin, istediğiniz kadar bu işlerle tırnak içinde tek elden uğraşacak kurum geliştirin. Bunu kimseye anlatamazsınız. Bunun meşru, makul bir hareket olduğunu kimseye anlatamazsınız. Anlatamadığınızda gene de anlatamazsınız. O kadarını söyleyeyim.
Haberden anladığımız bir başka önemli nokta daha var. Belli ki yani belli ki bu kararı tetikleyici bir şey var. Ya bir duyum var, ya bir algı var, ya da oluşmuş bir fikir var. O da şu haberin içerisinde aslında var bu. Yani Amerikan Kongresi'de alınmış olan, yani artık geçmiş olan diyelim bir karar var. Bir karar ardından Amerika'daki en azından Ermeni diasporası, oradaki hukuk yapıları üzerinden acaba hareketlendi mi? Orada durum nedir?
Şimdi burada anladığım kadarıyla benim Türkiye'nin bu son kongre kararından sonra hani alarma geçmesinin diyelim sebebi, öyle anlaşılıyor ki bu Ermeni meselesinin onlar için, yani Türkiye için veya Türkiye devlet erkanı için ortaya koyduğu risk ve tehlike daha somut bir hale geldi. Ya bu sadece ideolojik, ahlaki, moral bir risk olmaktan daha somut sonuçlar doğurabilecek bir risk haline geldi. Şöyle ki çok kısaca söylemek gerekirse, bu kongrenin son kararından sonra Amerikan mahkemelerinin Türkiye devletini ve devlet kurumlarını doğrudan etkileyebilecek kararlar alma ihtimali daha güçlendi. Çünkü şimdiye kadar açılan davalarda, yani ne gibi davalar? İşte diyelim ki sigorta şirketlerine açılan davalar, bankalara açılan davalar, Osmanlı Türkiye menşeili veya başka ülkeler menşeili, bu kurumlara açılan davalarda mahkemeler bu meselenin, yani Ermeni meselesinin, soykırımı meselesinin bir federal politika meselesi olduğunu ve federal kurumların bununla ilgili bir kararı olmadığı gerekçesiyle mahkemeler bu davalara bakmaktan kaçınıyordu. Şimdi kongrenin son kararı diyelim, artık mahkemelerin böyle bir şey söylemesini zorlaştırdı. Çünkü artık ortada somut bir karar var ve üstelik çok ezici çoğunlukla kongreden geçmiş bir karar var. Dolayısıyla federal bir kurum, her ne kadar başkanlık değilse de federal bir kurum pozisyonunu çok net biçimde belli etmiş oldu, bir karar almış oldu. Dolayısıyla bundan sonra açılacak davalarda mahkemelerin o davalara bakma ve o davalar sonucunda işte diyelim ki Türk kurumlarını, Türk bankalarını mahkum etme, yani mahkum etme derken tazminata mahkum etme ihtimali daha güçlendi. Dolayısıyla daha tehlike
Yani
somut bir hale geldi.
bu ezici çoğunlukla alınmış olan kongre kararı ardından tetiklenmiş olan ve ilerleyişe geçen bazı hukuksal süreçler var. Şu doğru mu, şunu söylemek doğru olabilir mi o zaman? Muhtemelen Ankara'da alınan bu kararın arkasında bu hukuksal süreçlerin doğurabileceği sonuçlara dair kaygılar yatıyor.
Endişeler var. Öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Bu elimizdeki diyelim hani sınır yapılan sınırlı açıklamayla ve oradan aldığımız ipuçlarıyla öyle gözüküyor ki bu hani tırnak içinde yeni strateji arayışının sebebi bu yakın gelecekte veya orta vadede ortaya çıkabilecek bu sorunlar. Yani hani ne olabilir? Misal diye söylüyorum. Öyle bir şey illa öyle olacağından değil ama hani tehcire gönderilen, tırnak içinde Ermenileri, sürgüne gönderilen Ermenilerin işte Osmanlı bankalarında, diyelim ki Ziraat Bankası'nda parası vardı değil mi?
Evet.
Şimdi Amerikan hukuk sisteminde birileri, burada yaşayan birileri Ziraat Bankası'na dava açabilir örneğin bu paralardan dolayı ve bu paralardan dolayı bir tazminat talep edebilir.
Evet.
Ve bu son karardan sonra böyle bir dava açılırsa bu davanın görülme ihtimali arttı ve sonunda da tabii bilemeyiz tabii, yani dava süreci yaşanacak,
Evet.
karşılıklı iddialar, savunmalar falan yapılacak ama o dava sonucunda da Diyelim ki ben örnek diye söylüyorum, tekrar ediyorum, yani Ziraat Bankası'na özel bir şey
Yani
söylemiyorum. Örnek olarak söylüyorum.
sesli sesli
Başka bir
düşünüyoruz
şey,
belki,
aynen
öyle
yani
değil mi?
başka bir şey söylüyorum. Yani çünkü eski bir banka olduğu için, o günden bugüne devam eden bir banka olduğu için söylüyorum. Yoksa başka bir amaç da değil. Diyelim ki bir Türk Devlet Bankası olarak Ziraat Bankası'nın tazminata mahkum edilme olasılığı bu son gelişmelerden sonra arttı. Yüksek İstişare Kurulu'nda harekete geçiren şey bu olabilir. Ama tabii dediğim gibi sonuç alır mı desen çok tartışmalı.
Peki. Ohannes, kısaca bunu noktalamak için Ayasofya'yı da konuşalım mı, değinelim mi? Ne
Tabii,
dersin?
tabii, tabii.
Şöyle,
Buyurun.
çünkü ayırmak pek mümkün değil. Ankara'da belli ki çok netleştirilmiş bir strateji izleniyor. Evet, azınlıklarla ilgili olarak, Ermenilerle. Aynı zamanda tabii işte oradaki Ortodoks Kilisesi'nin, Ekümenik Patrikliğin de işte bir anlamda simgesi olan, Osmanlı Grek varlığının en önemli simgesi olan Ayasofya'nın işte müze statüsünden cami statüsüne geri çevrilmesi yani bir şekilde konuşuluyor ve iş hayli ciddi gibi gözüküyor. Yani 2 Temmuz'da Danıştay kararı bekleniyor. İşte 15 Temmuz'da da bunun belki bir seremonisi yaşanacak, kalınacak karara göre. Ama benim merak ettiğim konu şu, belki bize biraz açıklık getirebilirsin, aydınlatabilirsin. Buraya gelen tepkilerde Hristiyan dünyasının tepkileri oldukça yekpare idi. Yani Ortodoks aleminden işte Ukrayna'sı, Rusya'sı, Atina'sı diyelim veya Amerika veya Batı bu cami statüsüne çevrilmesi konusunda net bir tavır sergilediler. Yani en azından ortak bir tavır diyebiliriz buna. Fakat İstanbul'daki Ermeni Patrikliğinden gelen çok farklı bir mesaj oldu. Yani bunun işte camiye çevrilmesi, tabii buna şu eklenmişti, aynı zamanda işte Hristiyanlığın bir takım ritüelleri de burada yapılabilsin dendi, ama bu ne kadar gerçekçi tartışılır hakikaten. Ve buna tepkiler de geldi. Bunu merak ediyor pek çok kişi. Neden böyle çelişkili bir tavır var burada ve buradan ne amaçlanıyor? Yoksa arka planda çok ciddi bir Ankara baskısı mı var Patrikhanenin üzerinde, Ermeni Patrikhanesinin üzerinde? Nedir bunun açıklaması?
Ya şimdi açıkçası Patrick Maşalyan neden böyle bir açıklama Twitter yoluyla neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu tam bilemiyorum, tam anlamlandıramıyorum. Hani hükümet tarafından baskı var ise, bir açıklama yapmaya zorlandı ise söylediği o hani bir aynı zamanda bir kısmı da kilise olarak tahsis edilsin, öyle kullanılsın kısmı o baskı yapan muhtemel olarak konuşuyoruz. Yani eğer baskı varsa, baskı yapmış olanların da tasvip edeceği bir şey değil veya arzu edeceği bir şey değil. Yani bir baskı varsa bile sonunda ortaya çıkan öneri diyelim tırnak içinde, o baskıyı yapanların da bence hani hoşlanabileceği bir öneri değil. Nitekim Devlet Bahçeli özel olarak Patrik Maşarlar'ın ismini vererek değil ama hani mekanın hem cami hem de bir şekilde artık nasılsa bir şekilde kilise olarak kullanılması önerisini getirenlere hani
Sertlikten.
sertten öte hakaretamiz ithamlarda veya ifadelerde bulundu. Dolayısıyla hani Patrick Maşalyan'ın önerisi o anlamda o çevreleri, milliyetçi çevreleri, ulusalcı çevreleri tatmin edecek bir açıklama da değildi. Dolayısıyla hani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranan bir açıklama olmadı. Benim bilebildiğim kadarıyla da bu
İsa'ya,
açıklamalar
Musa'ya yaranmadı ama Muhammed'e yarandı biraz, değil mi?
yaranmadı. İşte
Muhammed'e
orada
yarandı.
evet yani o, belki şey demek lazım. Ne İsa'ya ne Muhammed'e yaranmayan bir şey oldu. Tabiri biraz değiştirerek. Ve bildiğim kadarıyla bu açıklama hani Ermeni toplumu içinde bir istişareyle alınmış bir kararı da değil. Öyle
Anladığım kadarıyla bazı, yani genişçe bir kesimde de Ermeniler arasında tasvip de
rahatsızlık
görmedim.
rahatsızlık da yarattı. Yani
Evet.
en hafifi şimdi böyle bir açıklamaya ne gerek vardıdan tutun da yani içeriğine yani bunun cami kilise olarak açılması fikrine de karşı çıkanlar oldu
Ermeni
Ermeni toplumu içinde.
topluluğunun sesi Ağustos'ta da çok ciddi itirazlar
Evet,
pek
oldu. Ağustos'ta da oldu.
sorun
Başka hani
oldu.
sosyal medyada da takip edebildiğim kadarıyla dediğim gibi en azından şimdi böyle bir şeye ne gerek vardı diyenler var. Onun da ötesinde bu öneri doğru bir öneri olmadı diyenler de var. Dolayısıyla evet şimdi Patrik seçilmiş bir makam. Yani Ermenilerin oyuyla geliyor. Dolayısıyla bir temsiliyeti var. Söylediği sözler de o açıdan temsiliyet arz ediyor gibi duruyor. Yani kurumsal anlamda. Ama bu örnekte baktığımız zaman öyle görünüyor ki Patrick Maşalyan'ın Ayasofya konusundaki fikir ve önerileri çok da Ermeni toplumunun genel eğilimini yansıtıyor gibi değil.
Danışılmadan pek
Evet,
sağ sola yapılmış gibi duruyor herhalde.
sanki bir şahsi açıklama gibi duruyor. Şahsi fikir gibi duruyor. Ama tabii şahsi fikrini açıklayan Ermeni patriği olunca bu Ermeni patrikliğinin kurum olarak Ermeni patrikliğinin ve sanki Ermeni toplumunun pozisyonuymuş, eğilimiymiş gibi anlaşılıyor. Ama öyle değil. Görüntü itibariyle öyle değil.
Peki, Ohannes Kılıçdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarını sürdüren akademisyen. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Konuşma
Ben
fırsatı
teşekkür ederim.
bulundu, olduk oldu. Ankara'nın Beştepe'nin almış olduğu bir karar, yeni bir işte Ermeni soykırımına karşı bir pozisyon, yeni bir pozisyon belirleyen bir kurumsal yapılandırma kararı ve onun yanı sıra da biraz bununla da aslında bağlantısız diyemeyeceğimiz Ayasofya'nın statüsüyle ilgili Ermeni Patrikhanesi'nin yapmış olduğu açıklamalar değinmiş olduk. Çok teşekkürler. Dersimiz tarihe
Ben
kalıyor.
teşekkür ediyorum. Öyle anlaşıyor ki biz daha konuşuruz bu konuları.
Epey
Evet,
tabir caizse bu pilav daha
su
hayli
kaldır.
su kaldıracak gibi gözüküyor.
Evet.
Peki tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşça
Teşekkür
kalın.
ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.